Ayrım 15. Kin zehirler insanı. Bak, öğreneceğin gerçekle başa çıkamazsan dedi annem, uzun bir sessizlikten sonra bitkin mi bitkin, sakın beni suçlama sonra. Anlat anne. Madem illa bilmek istiyorsun, öğren bakalım. Malek, kırılan kafasının ve merkezden uzaklaşmasının intikamını almak için babana bir iftira attı Yuna. Ne iftirası? O sıralarda memlekette bir siyasi akım türemişti. Başındaki adamın hayranları, çömezleri, peşine takılanları vardı. İçten bir darbeyle rejime hakim olmayı planlamışlar. Ramos hareketinden mi söz ediyorsun? Evet, sen biliyor muydun? Elbette. Bir ara çok güçlüymüşler ama liderleri öldüğünden beri sesleri, solukları çıkmıyormuş. Dağıldılar herhalde. Ay bilmiyorum. Beni hiç alakadar etmiyor kim oldukları ve ne yaptıkları. Ama zamanında canım çok yanmıştı bu Ramosçular yüzünden. Malek'le ve babamla ne ilgisi vardı bu hareketin? Malek sahte belge hazırlatarak babanı onlardan biriymiş gibi fişletmişti. Vay ahlaksız. Babanı önce gözaltına aldılar, sonra soruşturma başlattılar. Temize çıkmıştır eminim. Elbette. Ama ancak ölümünden sonra. Ne işi olabilirdi ki onun gibi değerli bir bilim adamının kirli siyasi işlerle? Canı çok sıkılmış, onuru kırılmıştı. Üniversiteye küstü. Soruşturmalarda ifade vermeyi reddetti. Annem yutkundu. Gözleri yaşlanmıştı. Kocamın hassas kalbi dayanamadı bu çirkin iftira yüzünden maruz kaldığı muameleye. Şimdi anlıyorum, Malek'in bize arka çıkmasının nedeni buydu. Babamın ölümüne dolaylı da olsa sebep oldu diye vicdanına yenik düştü. Ama benim vicdanımın sesi yıllarca susmak bilmedi. Malek'in merkezden gitmesini istemekle hata mı yaptım diye düşündüm Yuna. Bana çok kızgın olmasa belki de babana bu iftirayı atmazdı. Nereden bilsin babanın benim tehditlerimden haberi olmadığını, kayıt yalanının sadece benim başımın altından çıktığını. Kocamın ölümünden sorumlu tuttum kendimi, çok acı çektim. Annem soluklandı. Gözünden süzülen bir damla yaşı elinin tersiyle sildi. Baban ölünce Malek benden büsbütün korkmuş olmalı ki bize böyle küçük iyilikler yaparak beni sakin tutmaya çalıştı. Ah anne, kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp nasıl ricada bulunabildin o rezile? Ne ricası, hiç alttan almadım Yuna. Açtım telefonu, Malek'e bağlattım kendimi. Günahlarını asla hafifletmez ama bana kızımın evinde torunuma bakma izni temin edeceksin dedim. Elimden ne gelir ki dedi. Olmayan şeyleri var etmekte mahirsin madem, bir yolunu bulup yapacaksın. Bir hafta mühlet veriyorum sana dedim. Beni tehdit mi ediyorsun diye sordu. Bence yapabileceklerimi düşünsen iyi edersin Malek deyip yüzüne kapattım telefonu. O akşamüstü Aile Bakanlığı'ndan aradılar. Bir başvurunuz varmış diye. Kuyruğumu bacaklarımın arasına sıkıştırmadım yani. Tam tersine dik tuttum. Başka? Reagan Saray Akademisi'ne giriş sınavını kazanmıştı ama listede yerini koruyabilmesi için torpil şarttı. Reagan'ın hakkı yenmesin diye ben ona yine bir telefon etmiştim. Bir de ev istemişsin ondan değil mi? Asla. Baban tutuklandığında üniversite lojmanımızdan apar topar çıkartılmıştık. Vefatından sonra büsbütün dara düştüm. Bir dostum bize iyi bir muhitte makul bir fiyata bir ev bulduydu. Bir tanıdığının eviymiş. Ben kiraladığım evin onun evi olduğunu yıllar sonra tesadüfen öğrendim. Ayrıca bedava oturmadık ya, kiramızı hiç aksatmadan ödedik. Nitekim sen para kazanmaya başlar başlamaz hemen bıraktık o evi. Hatırlasana, ben başka bir eve geçmek için ne çok ısrar etmiştim. Regan'ın yükselmesinde onun hiç parmağı yok mu? Regan'ın üstüne yemin ederim ki bu konuda benim ondan hiçbir talebim olmadı. Malek merkeze geri dönünce gizli servise müsteşar olarak atanmış ya, Regan'ın onu tanıması sadece bu yüzdendir. Bakma bana öyle diktik. Baban yaşasaydı çok daha iyi bir hayatımız olacaktı. Mutluluğumuzu çalan Malek'in bana sus payı olarak yaptığı birkaç küçük jesti büyütme. İkinizin geleceği benim gururumdan daha önemliydi kızım. Anneler seçimlerini hep çocuklarından yana yaparlar. Anneme kızayım mı yoksa fedakarlığını takdir mi edeyim bilemiyordum. Bir süre konuşmadan öylece birbirimize baktık. Sonra vahiy iner gibi bir soru düştü aklıma. Anne, babam sahiden kalp krizinden mi öldü dedim. Bilmiyormuş gibi soruyorsun. Gözlerini kaçırıyordu benden. Bilmiyorum. Ben o yılı, o günü hatırlamıyorum. Kaç kere sordum, kaç kere söyledim. Annemin ellerini avuçlarıma aldım, gözlerimi gözlerine diktim. Anne, babam nasıl öldü? Dudakları titredi, sol gözü seyiriyordu. Babam nasıl öldü? Fısıldayarak söyledi sonunda. İntihar etti. Sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. Sımsıkı sarıldım anneme. Omuzları öyle sarsılıyordu ki beni de sarsıyordu. Nasıl diye ben fısıldadım bu kez. Asmış kendini. Tutuklanmayı, iftirayı onuruna yediremediği için. Canım kocam. Baba, baba. Benim sesimdi bu, benim çığlığımdı. Şimdi ben de ağlıyordum. Babamın bana yıllardır dumanlar, tüller ardından görünen yüzü pırıl pırıl karşımda duruyordu. Gözünden bir kan damlasına dönüşen bir yaş süzülüyordu. Ellerimle bu görüntüyü silmek istercesine bir hareket yaptım. İşte bunun için sakladım senden. Bak ne hale geldin diyordu annem. Ne kadar çırpındım, ağladım, bağırdım bilmiyorum. Annem anlayışla, sabırla bekledi beni. Çünkü ne de olsa babasının ölümünü yeni öğrenmiş bir evlattım ben. Sustum sonra. Tek kelime edecek mecalim kalmamıştı. Nihayet konuştuğumda ağlamaktan sesim kısılmıştı ama annem beni duydu. Mahvedeceğim seni Malek dedim. Bir kere kaçmışsın elimden ama inan bana seni mahvetmeden ölmeyeceğim, ahdım olsun, mahvedeceğim seni. İşte ben en çok bundan korkuyordum Yuna dedi annem. Kinle yaşamak çok zordur kızım. Kin zehirler insanı. Arike'nin ziyareti. Babamın intiharını öğrendiğimden beri kendimde değildim. Annemin en büyük korkusu katil olmayı teğet geçtiğim o tecavüz gününü hatırlamamdı ama beni asıl yıkan, babamı intihara sürükleyen iftira olmuştu. Kadınların tecavüze uğraması, sevgilileri veya kocaları tarafından tartaklanmaları, dövülmeleri, öldürülmeleri o kadar olağanlaşmıştı ki ülkede, neredeyse haber değerlerini kaybetmişti. Bu yüzden annemin genç, güzel bir kadınken, bir kendini bilmezin iştahını kabartmış olması böyle bir kültürde olmayacak şey değildi. Anneme tecavüze yeltenen adamın babamın gençlik arkadaşlarından biri olması, beni çocukluğumdan beri tanıması, ailece ona olan güvenimiz, tüm bunlar da mide bulandırıcıydı elbette. Ama ben babamın uğradığı iftira, maruz kaldığı muamele ve bu haksızlığın sonucu kendini asmış olmasından dolayı perişandım. Malek'i yalnızca anneme saldırdığı için değil, babamın onurunu kırdığı ve ölümüne sebep olduğu için de mahvetmek, kahretmek, yerle yeksan etmek istiyordum. Ve biliyordum ki bu mümkün değildi. Kapısına dayansam, bağırıp çağırsam, küfür ve hakaret etsem, hatta üzerine saldırıp yumruklasam, tekmelesem, yüzünü gözünü tırmalasam ne fark edecekti? Onu çayına zehir katarak öldürsem ya da kaçırıp bir mahzende zincirlere vurarak saklasam, her gün etinden bir parça koparsam, her gün gözlerine damla damla kezzap döksem, teker teker tırnaklarını söksem de, ah, keşke yapabilseydim hepsini. Ama yapabilseydim de babam geri gelmeyecekti. Babam bana sarılamayacaktı. Regan'ın ilk adımlarını, ilk kez dede deyişini, yumuk kollarını ona uzatışını görememişti. Ben öğretmiştim bebeğime başucumdaki çerçevede duran yakışıklı adamın dedesi olduğunu. Bak, bu senin deden Regan. Haydi söyle. Dede. Dede. Dede. Evet. Evet. Aynen böyle oğlum. Dede. Evimizden herhangi bir tatil için ayrılırken, haydi Regan git dedene bir veda öpücüğü ver derdim. Parmaklarının üzerinde yükselir, yumuk kollarını uzatırdı sadece fotoğraflarından tanıdığı dedesine. Şap, şup. Yeter ama tavşancık. Tükürük içinde bıraktın dedeni. Sık oynadığımız bu oyunda resmin yerine gerçek dedeyi koyamamış olduktan sonra neye yarayacaktı benim Malek'i parça parça etmem, mahvetmem, yok etmem? İçindeki bu kin zamanla azalacak ve geçecek. Zaman her şeyi ütüler Yuna, her şeyi dümdüz eder diyordu Sorgen. Arkadaşlarınla takıl. Gez, eğlen, hatta bir tatile çık. Göreceksin ne kadar iyi gelecek. Annemse hayatına yakında yeni heyecanlar katılacak. Regan bu yıl evlenecek. Çocukları olacak ve sen onlarla ilgilenirken acılarını unutmayı öğreneceksin. Çünkü hayat akıyor kızım diyordu. Ne oldu üzerinde çalıştığım projeye? Kafanı Malek yerine yeni projene tak. Hatta Tamur'a tak. Nerelerde sahi o? Ne Kutkar, ne Tamur, ne oğlumun yakında evleniyor olması umurumda değildi. Ben kendi alazımda yanıyordum. İçim, kalbim, canım acıyordu. Keşke o sedire uzanmasaydım da babamın başına gelenleri öğrendiğim yola hiç çıkmasaydım diyordum. Bir hafta boyunca işe gittim, geldim ama ne yaptım, kime ne anlattım, neyle uğraştım farkında bile değildim. Uyur gezer gibiydim. Arike, ikinci haftanın sonuna doğru arayıp hafta sonu merkeze geleceğini haber verince önce ne diyeceğimi bilemedim. Hayır gelme de diyemedim. Bu hafta sonu çalışmam gerekebilir gibisinden bir şeyler geveleyerek onu geri arayacağımı söyleyip kapattım. Düşündüm sonra. Annemin, doktorumun ve yeni öğrendiğim gerçeğimin üçgeninde ateş üstünde unutulmuş çaydanlık gibi içen için fokurdayarak nereye varacaktım ben? Neler yaşadığımı bilmeyen biriyle buluşmak, o konulara hiç girmemek ya da içimden geliverse ona açılmak, saçılmak, dökülmek, sorgenimi arkadaşımdan yaratmak bana çok iyi gelebilirdi. Fikrimi değiştirmeden hemen geri aradım Arike'yi. Mutlaka gelmesi ve bende kalması için ısrar ettim. Sonra onu nerelerde gezdireyim diye kafa yordum. Evimde itinayla temizlik yaptım. Markete koşup seveceğini umduğum değişik çaylar satın aldım. Arike'nin geleceği gün evde son hazırlıklarımı da yaptıktan sonra onu karşılamaya gittim. Arike eli kolu paketlerle dolu indi hava treninden. Canım benim, hem arabasında unuttuğum çantamı hem de bana özel pakette taze balık getirmiş. Az daha balıkları bana Tamur mu gönderdi diye soracaktım. Tamur'un artık batı kıyıda olmadığını unutarak. Bunları evde mi pişireceğiz diye sordum. Elbette dedi Arike. Harika dedim kendimi zorlayarak. Oysa ben şehrin o en gözde robotlu lokantasında bir masa ayırtmıştım. Mutfağımı sebze, meyve ve her türlü abur cuburla doldurmayı da ihmal etmemiştim ama. Eve vardığımızda Arike iki şişede beyaz şarap çıkardı küçük valizinden. Şişeleri elinde sallayarak "Bak, asıl sürpriz burada!" diye neşeyle bağırdı. "Ama şarap bunlar." "Balığı şerbetle içecek halimiz yok herhalde." Fırladım, evdeki tüm ekranların bağlandığı anafişi çektim. Ne olur ne olmaz. Gözetleniyorsam içki içmenin cezası büyüktü. Ne yaptığımı anlayan Arike, "Bu kadar baskıcı bir ortamda isyan etmeden nasıl yaşıyorsunuz hayret ediyorum," dedi. "Alıştık. İnsan her şeye alışıyor. İçki içmek isteyenler protesto falan etmezler mi hiç?" "Ben ettiklerini hiç duymadım." "Siz iş yerinde falan aranızda hiç eleştirmez misiniz bu yasakları?" "Biz işten vakit bulamıyoruz ki laflamaya." "Çay molalarında, yemeklerde falan da mı konuşmazsınız?" "Biraz dedikodu yaparız tabii ama siyasi dedikodu değil." "Sen sırf damızlık kızı okumak için bana kadar gelince ben de sandım ki." Söylesin mi, söylemesin mi bir an kararsız kalmış gibi bir süre durakladı ve "Bir grubunuz falan var," dedi sonunda. "Alemsin Arike. O tamamen benimle ilgili özel bir şeydi." "Nasıl yani?" "Sana söylemiştim ya, psikoloğum uykusuzluğum için sende Ofgren sendromu var demişti. Ben de ne olduğunu merak etmiştim." "Ha, o kadar mı?" "Elbette. Yeraltı faaliyetimi başlattığımı sandın sen. Tam adamını buldun." "Sosyal ve siyasi konularla pek ilgin yok galiba." "Siyasi konularla hele hiç. Ben bilim insanıyım, ikisi pek bağdaşmaz." Arike, eskiden Regan'a ait olan odaya yerleşirken ben aceleyle lokanta rezervasyonunu ertesi güne değiştirdim. Mutfaktaki masaya sofrayı özenerek kurdum. Salata için marulu doğrarken Arike üzerini değiştirmiş, bir eşofman takım giymiş olarak yanıma geldi, bana yardım etmeye başladı. O balıkları hazırlarken Ben onun kirlettiği çanak çömleği yıkadım, salatayı doğrayıp etrafı topladım. Bir süre sonra Arike damdan düşer gibi sordu. Tamuru sık görüyor musun? Tamur'un yakın arkadaşı olduğuna göre Kuzey Kantonu'nda olduğunu bilmesi gerekmez miydi? Ben tam onu yanıtlayacakken bu akşam acaba onu da çağırsak mı demez mi? Bu sefer gerçekten şaşırdım. Tamur burada mı diye sordum. E nerede? Tamur ona gideceği yeri söylemediğine göre boş boğazlık etmeyecektim. Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Senin çok daha eski arkadaşın, esas senin bilmen gerekmez mi? Bak Yuna, birbirinizden hoşlandığınızın farkındayım. Ayıp değil ki bu. Koskoca insanlarsınız, özgürsünüz, bekarsınız. Neden ve kimden çekiniyorsun bu kadar? Böyle üstüme gelmese, Arike'ye bu gece Tamur'dan söz etmeyi çoktan kafama koymuştum. Onun hakkında konuşabilmek için yanıp tutuşuyordum hatta. Sorular soracaktım. Hakkında daha ayrıntılı bilgiler alacaktım. İyi gelecekti bana Tamur'u konuşmak. Ama özelime izinsiz girilmesinden hiç hoşlanmadığım için Arike üzerime gelince tesbih böceği gibi kapandım içime. Biri hariç tüm söylediklerin doğru dedim. Koskoca insanlarız, özgürüz, bekarız da. Aramızda özel bir şey yok, sadece arkadaşız. Gülümsedi. Pekala, öyle olsun. Buraya tören için gelmişti de. Evet, törende rastlaştık, konuştuk. Ama sonra o kalabalıkta kaybettik birbirimizi. Sonradan seni aramadı mı yani? Yoo, niye arasın ki? Herhalde törenden sonra evine döndü. Ona bir şey soracaktım da. E niye arayıp sormuyorsun? Kaç kere denedim biliyor musun? Yanıt vermiyor, geri de aramadı. Ben de merak ettim şimdi dedim. Neden acaba? Onun bir arkadaşı vardı. Acaba o bilir mi nerede olduğunu? E haydi onu ara. Bende numarası yok. Sende vardır. Aynı yerde çalışıyorsunuz çünkü. Kim bu? Kutkar. Soymakta olduğum domates fırladı elimden. Musluğun içine düştü. Arike şaraplardan birini açmış, doldurduğu bardağı bana uzatıyordu. Sen içmeden sarhoş oldun galiba Yuna dedi. Haydi şerefe. Kutkar mı dedin diye sordum ben, renk vermemeye çalışarak. Kutkar Zora yani. Ta kendisi. Bende telefonu yok. Ama sanırım bir süredir izinde o. Geçenlerde kurumda bir şey sormak için aramıştım, yoktu. Yüzümün kızardığını fark etmesin diye arkamı döndüm. Şarap şişelerini soğumaları için buzdolabına koydum. Belki dönmüştür. Biz sık görüşmeyiz ama istersen yarın iş yerinden ararım. Dönmüşse akşama davet ederim dedim sonunda. Sen de nasıl numarası olmaz? Aynı yerde çalışmıyor musunuz? Apayrı bölümlerdeyiz. Hiç karşılaşmadığımız günler karşılaştıklarımızdan çoktur. Geçen gün aradım demiştin de. İç hattan odasını aradım. İşle ilgili bir şey danışacaktım. Kaç gün önceydi? Ne bileyim, herhalde bir iki hafta olmuştur. Madem bir şey soracaktın, daha sonra hiç aramadın mı adamı? Arkadaşım bana kalmaya geliyor diye sevinip dururken sevincim kursağımda kalmıştı. Ne oluyordu bu kıza böyle? Arike, sen beni sorguluyor musun? Öğrenmek istediğin her neyse açıkça sorsana. Düzeltiyorum. Öğrenmek istediğin her neyse açıkça sorsana. Kutkar'a ulaşmak istedim sadece. Kutkar benim arkadaşım değil ki. Sadece meslektaşım. Nerede yaşar, kimlerle düşer kalkar bilmem ben. Tamam canım, kızma dedi bunun üzerine. Herhalde ben farkında olmadan sesim yükseldiği için. Kızmıyorum Arike, bak şarabın bitmiş. Biraz daha ister misin diye sordum en tatlı sesimle. Sen de içeceksen evet. Burada içki yasak ya. Ben çok alışkın değilim içmeye. Bir kadeh bana kâfi. Tek başına içilmiyor ama dedi Arike ve benden önce davranıp buzdolabındaki şişeyi getirdi. Her ikimizin de bardağını tepeledi. Birer yudum daha aldık ikimiz de. Fırındaki balıklardan güzel kokular gelmeye başlamıştı. Yuna, Kutkar'la biz şeydik, nasıl söylesem, bir zamanlar sevgiliydik. Hala ara sıra buluşur, eski günleri yad ederiz. İlişkimiz hiç kopmadı. Ben buraya gelirken onu da görürüm diye umutlanmıştım. Keşke başında böyle söyleseydin. E sen bana açılmayınca... Arike, ama biz Tamur'la eski sevgili değiliz ki. Daha yeni tanıştık. Açılacak bir durumum yok yani benim. Ondan hoşlanıyor musun? Tamır hoş bir insan. Aynı şehirde yaşıyor olaydık, belki bir yere varırdık ama bizim durumumuzda mümkün değil. Biz Kutkar'la fırsat yarattık hep, birbirimizi görmek için. Sizin bir geçmişiniz varmış. Bizse sayende birkaç saatlik yol arkadaşlığı ve yine sayende Luna Park gezintisi dışında birlikte ne paylaştık ki? İnsan isterse görüşmek için fırsatlar yaratır Yuna. Herkes bir olmuyor işte. Tamur bilir mi sizin ilişkinizi? Yuna, bizimki gizli kalmak zorundaydı çünkü ben evliydim. Duyulacak diye ödüm kopuyordu. Ben mutsuz bir evliliğin içinde debelenirken tanıştık ve bilirsin işte. Aslında ben bilmezdim gizli ilişkileri de sesimi çıkartmadan dinlemeyi tercih ettim. Mutsuz kadınları erkekler avını arayan akbabalar gibi hemen bulurlar. Koku alırlar adeta. Hop, leşin üzerine pike, av senin. Bilmiyordum dedim samimiyetle. Aklın fikrin buluşlarındaydı herhalde. Hayatına erkek sokmamışsın. Yoksa ne kadar güzeldin kim bilir. Yüzüne nasıl baktımsa kıkırdadı. Şimdi de güzelsin de diye devam etti. Ah Yuna, gençlik bambaşka bir şey. İnsan kırkı devirmeden genç olmanın kıymetini anlayamıyor dedim ben. Doğru dedi Arike. Ben de kıymetini bilmedim gençliğimin. Keşke yıllar önce boşansaydım. Boşanmaya kalkan kadınların burnundan getiriyorlar ama. Benim saraya yakın bir akrabam var da o şey dedi. Pek zor olmadı. Çocuklar yatılı okuyordu zaten. Babalarında kaldılar. Boşanıverdik tek celsede. Sonra karşılığını ödetti. Acısını çıkarttı ama her neyse. Kocan mı diye sordum, şaşırmıştım. Yok canım, bana yardımcı olan. Boş ver. Ben daha sonra batı kıyıya tayinimi çıkarttım. Saray yakını akraban sayesinde herhalde diye içimden geçiriyordum ki Arike devam etti. Orada yalnız yaşayan kadınlara hayat daha kolay. Kutkar'la yürütemediniz mi ilişkinizi? Yürütemedik ama dost kaldık. Hala görüşürüz ara sıra. Fırını açtı. Balıkların üzerine zeytinyağı gezdirdi. Limon sıktı. Sonra çok rastgele bir şey söylermiş gibi sordu. Kutkar bir buluş üzerine çalışıyormuş. Kulağına geldi mi? Gelmedi. Hayret, aynı yerde çalışıyorsunuz. Birbirinizden haberiniz yok. Söyledim ya. Farklı alanlarda çalışıyoruz. Nasıl bir projeymiş bu? Bana demişti ki değişik bir alana girdim. Epey yol aldım. Ama beni pek sarmadı. Belki birlikte çalışıyorsunuzdur diye düşündüm. Benim kendi işim başımdan aşkın. Yani senin bir ilgin yok bu şeyle. Bilmiyorsun yani. Bir yudum daha aldım şarabımdan. Bilmiyorum ama hele dönsün de Kutkar sorar öğrenirim. Her nereye gittiyse dedi düşünceli. Madem buluşuyordunuz ara sıra, sen ona geleceğini haber vermedin mi? Verecektim de bulamadım işte. Yuna, senin oğlun istihbaratta çalışmıyor muydu? Arike Regan'ın işinden söz ettiğimi hiç hatırlamıyordum ama etmişim demek ki. Evet dedim. O bulamaz mı Kutkar'ı? Hayır Arike, oğlumdan arkadaşlarımı soruşturmasını isteyemem, kusura bakma. Kutkar'ın başına bir şey geldiğini düşünüyorsan polise gitsene. Daha neler, polislik bir durum yok. Bana bak, maydanoz var mı evde? Yok dedim. Market yakın mı? Yakın. Bir koşu gidip maydanoz alsam. Nereden çıktı şimdi maydanoz? Hem balığın yanına hem de salataya lazım. Roka'ya domates doğradım, yetmez mi? Balık için şart. E madem şart, git al o zaman. Arike düşündü bir süre. Sonra, Yuna, ben buranın yabancısıyım. Marketi bulsam içeride ne nerededir bilemem. Çok rica etsem sen gider misin diye sordu. Gerçi market yakındı ama Arike'nin beni dışarı çıkartıp evde bir şeyler arayacağına dair bir kuşku düşmüştü içime. Kutkar'la eski sevgili olsalar da hissediyordum ki bir şeyler yerine oturmuyordu. Arike Kutkar'ın kaybolduğunu biliyor, ağzımı arıyor gibi geliyordu bana. Yoksa Kutkar'ın değil, şifresinin peşinde miydi? Boş ver maydanozu, eminim maydanozsuzla balığın çok lezzetli olacak dedim. Nasıl istersen dedi kırgın bir eda ile. Sadece sana lezzetli bir ziyafetle marifetimi göstermek istemiştim. Annemin benden gizlediklerini öğrendiğimden beri her şeyden ve herkesten kuşkulanır olmuştum galiba. Mutfakta ayakta durmuş birbirimize bakıyorduk. Aklıma ona bir tuzak kurmak geldi. Ben yokken bilgisayarımı açıp açmadığını anlayabileceğim bir işaret bırakıp markete gidecektim. Bakalım ne yapacaktı Arike? Gideyim bari dedim. Bir demet yeter mi? Gözleri parladı. Yeter. İşte şimdi içime sinecek emek verip pişirdiğim balık. Haydi hemen git de gel. Oturma odasındaki bilgisayarımı bilekliğimle eşleştirdim. Yatak odamı açık olarak bıraktım. Tam başlığımı bağlıyordum ki kapı çalındı. Yuna, evdesin değil mi? Yukarı geliyorum diyen sesini duydum annemin. Az sonra annem içinde çeşitli otlar fışkıran sepetiyle karşımdaydı. Balık kokuyor evin dedi. Hangi dağda kurt öldü Yuna? Anne, Arike, batı kıyıdaki arkadaşım geldi. Gelirken bana taze balık getirmiş de pişiriyorduk. Yanımıza gelen Arike ile annem selamlaştılar. Sizi o kadar çok duydum ki Yuna'dan neredeyse yolda görsem tanırdım dedi annem abartarak. Hoş geldiniz kızım. Ben de sizin hakkınızda çok iyi şeyler duydum. Ressam arkadaşlarım hep sitayişle bahsederler sizden dedi Arike. Siz ikiniz daha da yakından tanışa dururken ben şu maydanozu alıp geleyim dedim. Ama ben sana maydanoz getirdim Yuna dedi annem. Mutfağa yürüdü. Sepetinin içindeki otları ve sebzeleri tezgahın üzerine boşalttı. Biz peşinden gittik. Ben otların arasından maydanoz demetlerini ayırıp Arike'ye uzattım. Ama Arike maydanoza olan ilgisini kaybetmiş gibiydi. Siz de bizimle balık yemek istemez misiniz diye sordu anneme. Yok yavrum, benim işlerim var. Sizin de konuşacaklarınız vardır eminim dedi annem. Seni tanıdığıma çok memnun oldum Arike. Hep böyle taze balık pişiriyorsan Yuna'yı daha sık davet et evine. Bizim tarafa da daha sık gel, e mi? Siz de buyurun bizim oralara dedi Arike. Anne çıkar şu eldivenlerinle başlığını da sana bir çay vereyim. Üşümüşsün, yüzün solmuş dedim. Acelem var kızım dedi annem başka sefere. İki kadın başlarıyla selamlaştılar. Ben annemi geçirmek üzere kapıya yürüdüm. Annem kapıdan çıkarken kulağıma ağzından çıkan her söze dikkat et, sakın açık verme dedi. Bu kız sağlam ayakkabı değil. Anne ne diyorsun sen? Annem bir kere daha gözleriyle içeriği işaret etti. Dikkatli ol dedi ve çıktı gitti. Ben arkasından baka kaldım, sonra mutfağa yürüdüm. Arike gönülsüzce maydanoz doğruyordu fırından çıkardığı balıkların üzerine. İlginç bir annen var dedi. Zamanlaması mükemmeldi. Bana ilişkin sezgileri çok güçlüdür. Ben maydanozları kastetmiştim dedi Arike. Ben de dedim. Karşılıklı oturup balığımızı yemeye başladık. Balık gerçekten çok taze ve çok lezzetliydi. Birinci şarap şişesini bitirmek üzereydik aramızda. Hakkım var Arike, maydanoz olmazsa olmazmış dedim ben. Arike yüzümle onunla dalga mı geçiyorum gibisinden öyle bir baktı ki annemin ima ettiği gibi onun evime gizli bir maksatla geldiğine neredeyse emin oldum. Şu Kutkar'ın üzerinde çalıştığı projeyi merak ettim Arike dedim. Biliyorsan biraz bahsetsene. Hani ilgilenmiyordun? O şişeyi yarılamadan önceydi. Şimdi kafayı bulmuşken itiraf edeyim ki biz mucitler birbirimizin icadını her zaman merak ederiz. Hiç bitmeyen bir rekabet vardır aramızda. Haydi, düzeltiyorum. Haydi canım, anlat bakalım ne biliyorsan. Anlatacak kadar bilsem sana sormazdım. Ben de merak ettiğim için sordum zaten. Buzdolabından ikinci şişeyi çıkardım, açtım. Kendi bardağıma bir parmak şarap koydum. Arkadaşımınkini tepeleme doldurdum. Biraz daha içtik. Sakın ola benim alanıma el atmaya kalkmasın Kutkar dedim. Bir ipte iki cambaz oynamaz çünkü. Yok, merak etme Yuna. Bambaşka bir alan bu. Nasıl bir alan? Onun alanı gıda değil mi? Dur tahmin edeyim. Arike hiçbir şey söylemeden yüzüme bakıyordu. Bir anda aklıma gelmiş gibi dedim ki, düzeltiyor. Arike hiçbir şey söylemeden yüzüme bakıyordu. Bir anda aklıma gelmiş gibi dedim ki, bak ne diyeceğim. Şu meseleyi 5 soruda yanıtı bulma oyunu haline getirelim mi? Kazanan kaybedene bir güzellik yapsın. Tamam, sen kaybedersen bana senden isteyeceğim bir listeyi vereceksin. Ne listesiymiş bu? Onu kazandığım zaman söyleyeceğim. Tamam. Oynamaya başladık. Ben sorumu soruyordum. O hep hayır diyordu. Sonra kaybede 4. soruma geldim. Uzayla, mesela güneşin önündeki gök... Düzeltiyorum. Uzayla, mesela güneşin önündeki gök cisimle alakalı bir çalışma olmasın? O da değil. 3 hakkını kullandın, 2 hakkın kaldı. Ağzı kulaklarındaydı Arike'nin. Pekala, posthümanizmle mi, süper askerler, güçlü atletler filanla mı alakalı? Yok yok, geri aldım sorumu. Çok uç bir nokta bu, düzeltiyorum. Çok uç bir nokta bu, Kutkar'ı aşar. Olmaz, geri alamazsın, sormuş bulundun. Mızıkçılık etme, yanıt vermedin ki bana. Baştan soruyorum. Bu çalışma alanı elektronik yazılımla mı ilgili? Yani elektronik aletleri filan programlayan... Arike'yi avını yakalamak üzere olan bir kaplan gibi takip ediyordum. Mimiklerini, gözlerini, ellerinin duruşunu, beden dilini. Gözlerinde bir ışık çaktı. Kollarını göğsünün üzerinde çaprazladı. Denebilir ama tam değil dedi. Boş bulundum ama yaklaştım değil mi diye sordum. Soru hakkın doldu diye bağırdı. Olmaz ama Arike. Son sorduğum soru sayılmaz ki. Asıl sen mızıkçılık etme Yuna. 5 soru hakkın vardı, hepsini kullandın. O halde şu kadarını söyle, yaklaştın mı? Evet dedi Arike. Bu bana yetti. Şimdi kendimi artık karanlık bir ormanda kaybolmuş gibi hissetmiyorum. Binlerce ağacın arasında bir ışık göz kırpıyordu bana. Keyfim yerine gelmişti. Arike buraya kadar beni kullanmak için belli bir maksatla gelmiş olabilirdi ama gelişi bana yaramıştı. Hiç sakınmadan şişede kalan şarabı bardaklarımıza paylaştırdım. Şerefe dedim. Şimdi gelelim listeme. Birkaç isim isteyeceğim de ama tamamen aramızda kalması şartıyla. Elbette. Benim bölümde çalışan arkadaşların isimlerini mi? Karın bölümündekileri aslında. Kolay. Hafta başında kuruma gittiğimde hepsini öğrenirim. Yuna şey, aslında bu isimler Kutkar'ın başka bir alandaki çalışma arkadaşlarına ait. Yani onların adını sana ancak oğlun verebilir. Ondan listeyi isteyebilir misin? Kendin içinmiş gibi. Hayır Arike, bunu kesinlikle yapamam. Oğlumu karıştırma lütfen. Yuna, liste deyince annenin gıda pazarındaki alışveriş listesini isteyeceğimi düşünmedin herhalde. Regan'dan böyle bir şey isteyemem. Hem bilirim oğlumu ben. Kesinlikle hayır der. Yapacağı sadece bana, daha doğrusu sana birkaç isim bildirmek, hepsi bu. Yapamam. Ne yapacaksın bu kişileri öğrenip? Hem ne işiymiş bu? Kutkar'ın projesiyle ilgili. Kutkar'dan niye öğrenmiyorsun madem eski sevgilinmiş? Kutkar'a da ulaşamıyorum aslında. Bu aradığım kişiler belki onu bulmama yardımcı olurlar. Anla işte, onun iyiliği için. İçimi çektim, kısa kesmek için. Denerim, fakat söz vermiyorum desem de Arike ona yardımcı olmayacağımı anladı. Yemeğimiz de şaraplarımız da bitmişti. Öyle anlaşılıyordu ki konuşacaklarımız da bitmişti. İçmeye alışık olmadığım şarap uykumu getirmişti üstelik. Arike odasına çekildi, ben mutfağı toparladım. Şarap şişelerini çöpe atmadan önce iyice sarıp sarmaladım. Tam ben de odama gitmek üzereydim, mutfağa geldi. Bilgisayarımda bir tuhaflık var, hiçbir yere bağlanamıyorum dedi. Ah Arike, şarap içtik ya, ben bağlantıları kesmiştim. Hemen açıyorum şimdi. Sana yardım edecektim, kaldırmışsın bile bulaşıkları, kusura bakma. Olur mu hiç? Sen benim misafirimsin Arike. Aslında bu akşam sana çok özel bir lokantada yer ayırtmıştım. Sen balıklarla gelince rezervasyonu yarın akşama aldırdım. Yarın sabah da seni buranın meşhur hayvanat bahçesine götüreceğim dedim. Arike teşekkür edip odasına çekildi. Ben bağlantıları açtım, duşumu alıp yatağıma uzandım. Aklım oynadığımız oyundaydı. Konuştuklarımızı ve ulaştığım sonucu teker teker aklımdan geçiriyordum ki Arike odamda bitti. Yuna, mesajlarıma baktım. Ne yazık ki yarın sabah dönmem gerekiyor canım dedi. Aa, neden? Ailevi sorunlar. Yapma ya. Yine halanla mı ilgili? Duraladı. Yok hayır, bu seferki başka. Bizim ailede dertler hiç bitmez dedi. Ben en iyisi açıp saçtığım valizimi toplayayım, yarın erkenden çıkarım. Ben seni bırakırım hava trenini istasyonuna dedim. İyi geceler dileyip odasına döndü Arike. Her ne arıyorsa ya aradığını bulamayacağını anlamıştı, boşuna vakit kaybetmek istemiyordu ya da benden onca dikkatime rağmen öğrenmek istediğini öğrenmişti. Giderse gitsin diye geçirdim içimden. Ne beklemiş ne bulmuştum. Arkadaş diye bağrıma bastığım kadın meğer beni kullanmaya gelmiş. Ne kaderdi benimkisi ya. Etrafımda yakınım bellediğim kim varsa bir maskeyle çıkıyordu karşıma. Annem bile neler gizlemiş benden yıllarca. Ben onu çatlak bir ressam zannederken meğer o entrika ustası bir siyasi aktörmüş. Gözlerimi yumup bir an önce sabah olmasını diledim. Çünkü yarın Arike ile konuştuklarımızı anneme kelimesi kelimesine aktaracaktım ve soracaktım ona. Maydanozla kapımda bitmesi tesadüf müydü? Yoksa beni izletmesinin sonucu mu? Her iki ihtimalde ne kadar ürkütücüydü.